Ayrım 8. Son Ada. Zülfü Livaneli. Sayfa 94. Belki milyonlarca kuş vardı havada. Kanat çırpıyor, dönüyor, birbirlerine karışıyor, sonra tekrar açılıyor. V şeklinde uçuyor, aniden geri dönüyor ve düzensiz sürüler oluşturuyorlardı. Uzak diyarlara göç eden, denizler, ovalar, ülkeler aşan kuşlardı bunlar. Okyanusu geçerken bir noktaya geliyor, birbirlerine karışarak dönüp duruyorlardı. Ortalık ciyak ciyak kuş sesinden geçilmiyordu. Neredeyse bütün dünyayı dolduracak kadar büyüktü bu sesler. Ağlıyor, haykırıyor, hesap soruyor ve çaresizliklerini duyuruyorlardı birbirlerine. Ada nerede diye soruyorlardı. Adamız nerede? Uzun mesafeleri aşarken hep bu adada konaklar dinlenirdik. Atalarımız da böyle yapardı. Ama şimdi adamız yok. Nereye ineceğiz? Nereye konacağız? Ada yok olmuş. Bu durumda devam etmemize olanak yok. Kıyıya kadar gidemeyiz. Ben bu konuşmaları anlıyordum ve bu hiç de tuhafıma gitmiyordu. Hatta o güne kadar neden martıların konuşmalarına dikkat etmediğime şaşırıyordum. Eskiden beri onların dilini biliyormuş gibiydim. Binlerce kuş birbirine karışarak, ciyaklayarak dönüp durdular gökyüzünde. Dönüp durdular, dönüp durdular. Yorgun kanatlarını kıpırdatamayacak hale geldiler. Orada bir kara parçası bulup dinlenmeleri, okyanusun kalan kısmını aşacak gücü toplamaları gerekiyordu. Ama binlerce yıldır kondukları, genetik kodlarına bilgi olarak kayıtlı olan ada yok olmuştu işte. Belki de bir depremle denizin dibine batmıştı. Döndüler, döndüler, giderek yavaşladılar, giderek alçaldılar. Sonra içlerinden biri, gümüş sırtlı bir martı, denize doğru müthiş bir dalış yaptı. Öteki kuşların şaşkın bakışları altında çok sert bir biçimde çarptı denizin ayna gibi yüzeyine ve öldü. Diğerleri biraz daha ciyaklayarak döndüler, sonra bir martı daha kendini denize çakarak intihar etti. Sonra biri daha, biri daha, biri daha. Gün batımına kadar gökyüzünde daire oluşturarak uçan binlerce kuşun hepsi intihar etti. Denizin yüzü dalgalarla sallanan kuş ölülerinden görünmez oldu. Ondan sonra ortalığı derin bir sessizlik kapladı. Dünyanın sonu gelmiş gibi oldu. İşte rüyanın tam burasında soluk soluğa uyandım. Bir kolu ve bacağı üstümde olan Lara uyandığımı hissetti, başını kaldırarak "Ne oldu?" diye sordu. "Azrail yoklamış gibisin tatlım. Sakinleş. Rüya mı gördün?" "Evet," dedim ve rüyayı bütün ayrıntılarıyla Lara'ya anlattım. "Adamız yok olmuştu," dedim. "Denizin dibine batmıştı. Bu yüzden göçmen kuşlar binlerce yıldır yaptıkları gibi açık denizi aşarken ayak basacak bir yer bulamadılar. Birer birer intihar ettiler. Deniz hepsini yuttu." Lara başımı okşayarak sakinleştirdi beni. "Hayal meyal böyle bir şey hatırlıyorum," dedi. "Galiba eski denizcilerden biri görmüş bu olayı." Lara'nın da sözünü ettiği bu olaya ilişkin bilgi demek ki bilinçaltıma takılıp kalmıştı. Adamızla ilgili bir kehanet değildi, bir yerde okuduğum ilginç bir olaydı. Kalkıp yasemin kokularının iyice aygın baygın hale getirdiği bahçeye çıktık. Birer ada çayı içtik ama ne yapsak olmuyordu, sakinleşemiyorduk. Ertesi sabah olacaklarla ilgili müthiş bir tedirginlik içindeydik. Yazar haklıydı, onun "Oyun daha yeni başlıyor," derken ne kastettiğini düşünmek bile istemiyordum. Oysa fıstık toplama mevsimi gelmişti. O günlerde ağaçları heykel gibi budama, evlere ne kadar yaklaşılacağı talimatı, genel kurallar ve martı düşmanlığıyla uğraşacağımıza çam fıstıklarını toplamalıydık. Ben bunu size anlatmış mıydım? Daha önce sözü geçti mi çam fıstıklarının hatırlayamıyorum. Ama galiba anlatmadım. Söylemiştim size. İşte benim yazarlığım bu kadar. Bu bilgiyi size vermediğimi, adamızdaki yaşamı anlatırken bu önemli ayrıntıyı atladığımı şimdi hatırlıyorum. Tam martı hücumu öncesinde, hiç de yeri ve zamanı değilken bunu size aktarma telaşına düşüyorum. Çünkü önemli. Neyse, özür dileyerek kısaca şu bilgiyi vereyim size. Adamızda çok ilginç bir çam çeşidi vardır. Pinus pinea. Bu yüksek ağaçlarda nadide fıstıklar yetişir. Bunlar çok para ettiği için bu mevsimde hepimiz ağaçlara tırmanır ve çam kozalaklarını toplar, içlerindeki fıstıkları çıkararak çuvallara doldururuz. Çuvallar bakkala teslim edilir, o da bir takım işlemlerden sonra vapura verir bunları. Başkentteki tüccarlar iyi para öder çam fıstıklarına. Gelen parayı yine bakkal alır ve adadaki bütün evlere eşit olarak paylaştırır. Bu para bizim zaten pek az olan gazete, süt vesaire gibi ihtiyacımızı karşılar. Adadaki alçak gönüllü yaşamın para kaynağı budur işte. O gece Lara ile acı acı fıstık toplama mevsiminde olduğumuzu, bu olaylarla başımız derde girmese şimdi mutlu bir hasat dönemi yaşamakta olacağımızı düşündük. İçimiz burkuldu. Oysa bir önceki yılın aynı günleri ne güzeldi. Sabah yola çıkanlar önlerinden geçtikleri evdeki insanlara sesleniyordu. Yetişebilenler kafileye katılarak çam ormanına doğru yürüyordu. Herkesin elinde bir şeyler oluyordu. Öğle yemeği için götürülen yiyecekler, içecekler, fıstıkların doldurulacağı çuvallar, sepetler neşeyle taşınıyordu. Yetişemeyenler ormana daha sonra geliyordu. Zaten kimin kaç saat çalıştığının, ne kadar fıstık topladığının hesabı tutulmuyordu. Herkes elinden geldiği kadarını, içinden geldiği kadarını yapıyordu. Çalışmaya en sık ara verenler, belki onlardan da size söz etmedim, müzisyen arkadaşlarımız oluyordu. Flüt ve gitar sesleri dolaşıyordu ormanda. Bazen sözlerini bildiğimiz bir ezgi oluyordu fıstık toplarken bize eşlik eden. O zaman biz de müzisyenlere eşlik ediyorduk. Bazen de daha önce duymadığımız bir müzik çalıyorlardı. Pek sormuyorduk, işin o kısmı bizi ilgilendirmiyordu. Galiba doğaçlama bir şeyler de çalıyorlardı. Ama onlardan dinlediğimiz müzik hep tanıdık geliyordu bize. Her zaman o kadar hevesli olmuyorlardı müzik yapmaya. Biz de zaman zaman istekte bulunuyorduk. Ama bazen kibarca daha sonra diyerek kabul etmedikleri de oluyordu. Fakat arkadaşlarımızın doğum günlerinde, özel günlerde gönüllü olarak ortaya çıkıyorlardı. Geçen yılki fıstık toplama günlerinde de her şarkı isteğini yerine getirmişlerdi. Bir seferinde bilmedikleri bir parça istenmiş, bir şeyler uydurmuş, bizi güldürmüşlerdi. Lara'nın sesiyle tekrar o geceye döndüm. Bu katliama engel olmalıyız. Geri dönülmez noktaya gelmeden önce komşularımızı uyarmalıyız diyordu. Arkasından da gece yarısını çoktan geçmiş olmasına rağmen enerjik bir hamleyle ayağa fırladı. Hadi dedi, kalk gidiyoruz. Sonra beni elimden tutup sürüklemeye başladı. İlk önce 29 numaradaki emekli notere gittik. Onları uyandırmaya kararlıydık ama eve yaklaştığımız zaman gördük ki zaten kimse uyumuyor. Hatta 30 ve 27 numaradakiler de gelmiş, bahçede fısıldaşıp duruyorlar. Bizi görünce lamba ışığıyla aydınlanmış yüzlerinde bir sevinç ifadesi okuduk ve buna hiç şaşırmadık. Onlar da aynı konuyu konuşuyorlardı elbette ve bu işi durdurmamız gerektiğini düşünüyorlardı. Adadaki huzuru bozacak böyle bir girişim kanımıza dokunuyordu. O martılarla biz yıllardır yan yana yaşıyorduk, birbirimize alışmıştık, hiçbir sorunumuz yoktu. Durup dururken bu masum hayvanları öldürmek, yumurtalarını kırmak kabul edilemezdi. Ne olursa olsun işe mutlaka engel olmalıydık. Çok dengeli bir kişiliğe sahip olan ve sözü dinlenen Noter Bey, komşularımızın çoğunun bizim gibi düşündüğüne eminim. Hiçbir canlıya zarar vermek istemezler ama bugün toplantıda ne yapacaklarını bilemediler. İçlerine sinmemesine rağmen böyle bir karar çıktı dedi. Bunun üzerine kafa kafaya verip o saatte ne yapılabileceğini tartıştık. Aslında komşularımızı ikna edebilirdik ama saat çok geç olmuştu. 5-6 saat sonra katliam başlayacaktı. Bir süre sessiz kaldık, düşünceye daldık. Lara'nın kalkıp eve gittiğini gördüm. İçeride 3-5 dakika kaldı, sonra elinde bir kağıtla çıka geldi. Size bir şey okuyacağım dedi, dinleyin. Sonra şu kısa şiiri okudu. Yasak tanımaz rüzgar, zincir vurulamaz martıya, bir de insan kalbine. Şaşırdım. Bu saatte hepimiz çaresizlik içindeyken şiirle uğraşmasına bir anlam veremedim. Herhalde herkes benim gibi düşündü ki bir sessizlik oldu. Bunun üzerine bir şeyler söylemem gerektiğini düşünerek çok güzel dedim. Şimdi mi yazdın bu şiiri? Hayır hayır dedi. Yanlış anladınız. Bu benim şiirim değil. Puşkin'in bir şiirini biraz değiştirdim. Hepsi bu. Aslı Kartal'la ilgili. Noter, peki ne yapacağız bununla diye sordu. Bir bildiri yazacağız. Nasıl bildiri? Martı katliamının ne kadar delice bir iş olduğunu anlatacağız. Altına da bu şiiri koyup komşularımızı bu işten vazgeçmeye çağıracağız. Sonra bu bildiriyi yarım saat içinde bütün evlerin kapılarının altından atacağız. Uyanık olanlara elden vereceğiz. İşte benim Lara'm bu diye geçirdim içimden. O kırılgan, zayıf gövdesinde müthiş bir enerji ve mücadele ruhu gizli. Teslim olmuyor, katliama 3-5 saat kala barış için savaşma azmini yitirmiyor. İşte benim sevgilim, işte benim ruhum, bir tanem, kadınım. Sözleriyle ruhumun alev alev yanan ince bedeniyle gövdemin yaralarını saran yavuklum. Hadi işe koyulalım dedim. Bildirileri çoğaltalım, evlere dağıtalım. Bir saat içinde bitiririz. Noter Bey ve 27 numara bu işe pek akıllarının yatmadığını belirttiler. Zaten kararını veren vermişti. Bu saatten sonra bir bildiri neyi değiştirebilirdi ki? Hele bir şiir, değiştirilmiş bir Puşkin şiiri. Bunun işe yarayacağına inanmıyorlardı. Lara, şiir silahtan güçlüdür diyerek onları dinlemeden yine eve gitmiş ve bildiriyi kaleme almaya koyulmuştu. Yanına gittim. Yazdıklarını okudum, çok beğendiğimi söyledim. Gövdesinden taşan enerjinin herkesi ikna edeceğine inandım. Ama sonuç onun beklediği gibi olmadı. Noter Bey ve arkadaşları durumu değerlendirdiklerini ama silahlı nöbetçilerin bulunduğu adada gece evlere girme riskini göze alamayacaklarını belirttiler. Eskiden böyle bir şey olabilirdi. Ama başkanın evindeki martı hadisesini ve bakkalın dayak yiyen oğlunu hatırlamıyor muyduk? Bu gergin ortamda çok tehlikeli bir girişim olurdu bu. İnsanlar vurulabilirdi. Bunun yerine başka bir yol önerdiler. Sabahın erken saatlerinde martı kıyısına giden yolda bekleyip bildiriyi orada dağıtmak uygun olabilirdi. Lara'nın sabırsız ruhu bu ihtiyatlı yaklaşımdan pek hoşnut kalmadı ama yapacak bir şey de yoktu artık. O gece 1-2 saat huzursuz bir biçimde uyuduk. Lara ile birbirimize sarılarak uyumamız bile içimizi kaplayan tedirginliği gidermeye yetmedi. Günün ilk ışıklarıyla birlikte martı kıyısına giden yola koştuk. Ortalıkta kimsecikler yoktu. Güneş beyaza kesmiş sabah denizinin üstüne parlak ışık hüzmelerini yollamaya başlıyordu. Erkenci kuşlar ötüyordu ağaçlarda. İnsanın başını dinç kılan hafif bir serinlik hissediyorduk. Sabah çiği içimizi ürpertiyordu. Bir süre öylece bekledik. Sonra sesler duyulunca ayağa kalktık. Başkan, adamları 1 numara ve 8 numara sökün ettiler. Hepsinin elinde birer tüfek vardı. Başkan da adamları gibi güneş gözlüğü takmıştı. Neşeli bir tavırla martı kıyısına doğru yürüyorlardı. Bizi görünce şaşırdılar. Ne yapmak istediğimizi anlamaya çalıştılar. Martı katliamına karşı çıkan Lara'nın orada bulunuşunu neyle açıklayacaklarını bilemediler. Acaba fikir mi değiştirmişti yoksa başka bir amacı mı vardı? Başkan bize sevimli bir gülümsemeyle günaydın dedi. Olup bitenleri ve onun kim olduğunu bilmeseniz sabah sabah günaydın diyen sevimli bir yaşlı adamla karşı karşıya olduğunuza inanmanız işten bile değildi. Beyaz giysileri içinde son derece yakışıklı, tertemiz, disiplinli ve kibar görünüyordu. Bize katılmaya mı geldiniz diye sordu başkan. Sizlere birer tüfek verelim. Hayır dedi Lara, biz katil değiliz. Bunun üzerine başkanın yüzü kıpkırmızı kesildi, sinirden titremeye başladı. Sözlerinize dikkat edin küçük hanım dedi. Kiminle konuştuğunuzu unutmayın. Başkanın sinirlenmesi üzerine adamları da Lara'ya doğru hareketlendiler. Ben kendimden hiç beklemediğim bir cesaretle aralarına girdim. Elimdeki bildirileri önce adamlara, sonra başkana ve diğerlerine verdim. Şaşırdıklarını hissediyordum. Başkan baktı ve "Nedir bu?" diye sordu. "Barış bildirisi," dedim. Başkan yine hayretini gizleyemeyerek bildiriyi yüksek sesle okudu. "Sevgili komşularımız, sizleri bu sabah yapılacak martı katliamı konusunda uyarmak için bu bildiriyi kaleme alıyoruz. Martılar bu adanın barışçı sahipleridir. bizim komşularımızdır. Bizlerden çok önce bu adaya yerleşmiş ve binlerce yıldır burayı yurt edinmişlerdir. Bize hiçbir zararı dokunmayan bu masum canlıları katletmek ancak vicdansızlık ve katliam arzusuyla açıklanabilir. Bu nedenle siz sevgili barışsever adalıları bu insanlık suçuna ortak olmamaya, barış ve huzurun bayrağını yükseltmeye çağırıyoruz. Başkan bir an durdu, sonra devam etti. Yasak tanımaz rüzgar, zincir vurulamaz martıya, bir de insan kalbine. Bir süre okuduklarına inanamamış gibi hayretle baktı, sonra kahkahayla gülmeye başladı. Öyle yapmacıktan değil, sahiden ağız dolusu, gözlerinden yaş gelecek kadar gülüyordu. Bu kahkahalar ötekilere de sirayet etti. Onlar da güldü. Başkan, hele şu şiir, hele şu şiir diyerek katılıyordu ve kahkahalardan kesik kesik bir biçimde okumaya çalışıyordu. Dinleyin, dinleyin. Yasak tanımazmış rüzgar ve zincir vurulamazmış martıya. Bu kadar bayat, antipatik, saçma bir şey okudunuz mu şimdiye kadar? Zincir vurulamazmış martıya. Bir numara, sanki martı değil, jandark mübarek dedi. Yine hepsi kahkahayı bastı. Sadece başkanın adamları gülmüyor ve Lara ile beni süzmeye devam ediyordu. Bu alaylara karşı bir şey yapamamanın, yanımdaki kızı koruyamamanın sıkıntısı çöreklendi içime. Ama silahlı adamlara karşı ne yapabilirdim ki? Başkan bir süre güldükten sonra sakinleşti ve ciddileşti. Ben bu barış bildirisi numaralarını çok gördüm dedi. Toplumun huzurunu bozmak isteyen bütün bozguncular, teröristler, anarşistler böyle bildirilerin arkasına sığınır. Ömrüm bunlara hadlerini bildirmekle geçti. Demek bu adada da karşıma çıktı bu tipler. Merak etmeyin, her şey yine aynı biçimde sonuçlanacak. Hem bu merhametli aydın numaralarını da kimse yutmuyor artık. Şu acemi şiire bakın, bunu ilkokul çocuğu yazmaz. Ben sana günde 50 tane yazayım bu şiirden, 100 tane yazayım. Lara, bunu yazan Alexander Pushkin dedi. İşte dedi başkan, her şey yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Kendi ağzınla komünist bir komplonun parçası olduğunu itiraf ettin. Başkan yavaş yavaş adada olduğunu unutuyordu. Neredeyse adamlarına karşısındaki bozguncu kızı tutuklamaları talimatını verecekti. Lara, Alexander Pushkin dedi, komünizmden yıllarca önce öldü. Olsun dedi başkan, Ruslarda her zaman bir komünizm ruhu vardı zaten. Sonra yüzümüze bakmadan yoluna devam edip gitti. Ötekiler de peşine düştü. Önümden geçen bir numaraya ayıp ediyorsun diye fısıldadım. Çok ayıp ediyorsun. Bir an durakladı ama dönüp bakmadı. Sonra başkanın ardından yürüdü. Bu karşılaşma sinirlerimizi bozmuştu. Ama ilginç bir durumun farkına varmak bu bozgunu bir zafer duygusuna çevirmeye başlamıştı. Ortalıkta kimse görünmüyordu. Elimizde bildirilerle ağaçlı yoldan gelecek insanları beklememize rağmen kimse gelmiyordu. Ortalık sessizdi. Bir süre daha bekleyince içimizdeki sevinç iyice arttı. Çünkü aradan bir saat geçmesine rağmen yine kimse gelmemişti. Sadece başkan, adamları ve iki adalı, hepsi bu kadar. Adalıların bu katliama katılmaması içimizi umut ışıklarıyla doldurdu. Demek ki dün toplantıda mecbur kaldıkları için öyle söylemişler, sonra düşünüp taşınıp kendilerine gelmişlerdi. Adalılarımıza güven duymaya hazır yüreğimiz, bu sessizliği bir halk direnişi olarak algılamamıza neden oldu. Komşularımızla gurur duyduk. Açıklamakta güçlük çektiğimiz tek olay, bir numaranın bu kadar kolayca tuzağa düşmesi ve başkanın safına kayıvermesiydi. Belli ki adanın tek sahibi olma duygusunun okşanması hoşuna gitmiş, kendisini bizden yukarıda görmeye başlamıştı. Ama işler böyle giderse sonunda onu da tekrar kazanabilirdik. Tam bu anın keyfini çıkarıyorduk ki ilk silah sesini duyduk. Yanımızdaki tepe martı kıyısını görebilecek bir konumdaydı. Hemen oraya tırmandık. Bu arada silah sesleri artmıştı. Tepeye vardığımızda gördüğümüz manzara dehşet vericiydi. Başkan ve adamları sahilde durmuş, martılara ateş ediyor ve usta atıcılar olan profesyonel adamlar sayesinde bir sürü martıyı vuruyorlardı. Martılar çığlık çığlığa uçuyor, yumurtalarını bırakarak havada daireler çiziyorlardı. İçlerinden bir ikisinin kıpkırmızı kana belenerek denize çakıldığını görüyorduk. Sanki kayıp adanın olduğu yere pike yapıyorlardı. Silahlar birbiri ardınca patlıyordu. Elimiz kolumuz bağlı, hiçbir şey yapamadan bu dehşet verici katliamı izlemek korkunçtu. Lara'nın gözlerinden akan yaşlar dinmek bilmiyordu. Kesik kesik kışkırıyor, bir yandan da alçak katiller diye söyleniyordu. Silah sesleri adanın her tarafından duyuluyor olmalıydı ama ortalıkta kimse yoktu. Sanırım herkes evine kapanmıştı. Yazarın ne yaptığını merak ettim. Herhalde o da bir başka tepeden katliamı izliyor ya da yüreği götürmediği için evde kulaklarını tıkamış vaziyette oturuyordu. Katliam birkaç saat devam etti ama martılar o kadar çoktu ki öyle birkaç tüfekle yok edilmeleri mümkün değildi. Kıyıdan kaçıp uzaklaşabilirlerdi ama biraz gittikten sonra geri dönüyor, yumurtalarını koruma içgüdüsüyle silahların menziline giriyorlardı. Adamlar 50-60 martı öldürdükten sonra ya bıktılar, ya yoruldular ya da taktik değiştirdiler. Geri döndüklerini gördük. Tepeden ayrılıp bir dehşet duygusu içinde titreyerek eve döndüğümüzde martılar hala çığlık çığlığa uçmaya devam ediyordu. Ama içlerinden bazıları artık bir daha kıyıya, civcivini taşıyan yumurtasına dönemeyecekti. 8. ayrımın sonu. Sayfa 107.